Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz efendim. Efendim biliyorsunuz sürekli cumartesi günleri Eğitim Dünyası programımızda özellikle son bir aydır okullarımızı konuşuyoruz. Pandemi sürecinde eğitim öğretim nasıl olur bunu konuşuyoruz. Her gün 21 Eylül tarihinde okullar açılacak mı, açılamayacak mı? Hangi kademede okullar açılacak bunu konuşuyoruz. Covid-19 salgın yönetimi çerçevesinde eğitimcilerimize ve öğretmenlerimize düşen roller nelerdir bunu konuşuyoruz. Öğrencilerimizin okullara uyumu nasıl gerçekleştirilmelidir? Salgın sonrası okula uyum nasıl olmalıdır? Bunu konuşuyoruz. Bunun için misafirler çağırıyoruz. Davetliler oluyor. Misafirlerimizle bu süreci konuşuyoruz. Bazen özel okul dernekleriyle, eğitimci dernekleriyle sohbet ediyoruz. Bir kısmını radyomuza davet ediyoruz. Bir kısmını telefonla bağlantı üzerinden aklımızdaki soruları bulmaya çalışıyoruz. Sorudan cevabını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim, hanımefendiler ve beyefendiler, hepimiz akşam saat 19 veya 20 civarında Sağlık Bakanımız tarafından yapılacak olan açıklamayı dört göze bekliyoruz. Vaka sayısındaki artışları takip ediyoruz. Vefat eden sayılarımızı takip ediyoruz. Zatüre oranını takip ediyoruz. Entübe sayısını takip ediyoruz vesaire. Birçok verilere bakmak suretiyle her birimiz bir şeyi merak ediyoruz aslında. Bir hayat şu andaki seyrinden daha farklı nasıl olabilir? İşlerimizi, güçlerimizi salgına yakalanmadan nasıl devam ettirebiliriz? Eğitim öğretimi nasıl devam ettirebiliriz? Okullarımızı nasıl açabiliriz? Ama şu noktası kesin, toplumsal olarak uzlaşmak zorundayız. Okulları hep beraber açacağız, birlikte açacağız. Yani toplumumuzun her birinin bu konuda ayrı ayrı sorumluluğu var. Tabii ki Türkiye'de genç nüfusa sahibiz ve ciddi bir şekilde öğrenci varlığımız var. Elhamdülillah yerüstü hazinemiz zengin. 18 milyona yakın öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim öğretim yapmaktadır. Bir o kadar da üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz var ki 20 milyonun üzerindedir. Dolayısıyla 35-38 milyon civarında 40 milyona yakın neredeyse nüfusumuzun yarısı hala eğitim görmekte olan bir grup. Böyle olunca 7 yaşından yani anaokulundan kreşlerinden başlayarak aslında bu süreci 24-25 yaşına kadar devam eden üniversite süreci içerisinde büyük bir grup var ki eğitim öğretim hayatıyla ilgili. Dolayısıyla özellikle okulların açılıp açılmaması noktasında çok ciddi bir şekilde sorular var. Her gün bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Biz de radyomuzda Eğitim Dünyası programında bu soruların cevabını vermeye çalışıyoruz. Alternatifler düşünüyoruz veya bu noktada neleri daha iyi yaparsak okula bir başlangıç yapabilir, çocuklarımızı okulla buluşturabiliriz. Bunu görüyoruz, bunu paylaşıyoruz. Birkaç gün öncesinde yapılan YÖK'ten yapılan açıklama ile ki YÖK Sağlık Bakanlığı'na soruyor. Sağlık Bakanlığı da bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda üniversitelerdeki eğitimin özellikle teorik eğitimlerin uzaktan eğitimle olması, uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi, beceri eğitimlerin ise kademeli olarak okullara öğrencinin çağrılması da yapılması noktasında tavsiye kararı yayınlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla 2020-2021 eğitim yılında üniversitelerin büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitim yapacak. Beceri eğitimlerini ilgilendiren kısımlarla ilgili olarak bir istasyon metodunda seyreltilmiş olarak çocukları üniversiteye ve ilgili birimlere, bölümlere çağırmak suretiyle eğitim hayatını devam ettireceği noktasında bir kanaat oluşmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede birçok üniversitede açıklamalarını ve stratejilerini açıklıyor. Bununla birlikte 17 Ağustos tarihinden itibaren özel okulları konuştuk. Özel okullar 17 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitime başlamayı planlarken bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda 24 Ağustos'tan itibaren ancak 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin kurs mahiyetinde sosyal mesafeye dikkat ederek tedbirler alınmış olarak maskeli bir şekilde eğitim öğretime devam edebileceği, kurs mahiyetinin devam edebileceği noktasında bir kanaat oluştu. Bununla birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan okul öncesi eğitim kurumları genelgesinde de olduğu gibi orada yaz okulu ve yaz kulüpler şeklinde eğitim öğretim devam ediyor. Yine en son gelen genelgeyle birlikte çalışan anne babaların mağdur olmaması, çocuklarını bırakabilecek güvenli ortamlara ihtiyaç duyduğundan dolayı ve o yaştaki çocukların eğitim ihtiyacında önemi dikkate alınarak anaokulu grubundaki öğrencilerin, okul öncesi grubundaki öğrencilerin 21 Eylül tarihine kadar mevcut çalışma yürütebileceği ile ilgili bir genelge geldi. Bütün bunları konuşurken de tabii her geçen gün Ağustos ayında başlayan artış devam etmektedir. Vaka sayılarındaki artış da hepimizi tedirgin ediyor. Bazı illerimizdeki bu artışların yüksek olması da o il bazında tedirginliği de artırmaktadır. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi hem il bazında bu istatistikleri paylaşıyor hem de bu konuda bizlere çağrıda bulunuyor. Aman tedbirleri alın. Virüsü yenmenin gücü tedbirlerden geçer diye bas bas bağırıyor. Ve bu konuda tatlı diliyle bizleri ikna etmeye çalışıyor. Tabii ne derece uyum sağlıyoruz, ne derece bunlara dikkat ediyoruz bilemiyorum. Ama her geçen gün uzaklarda duyduğumuz COVID'i artık daha yakınlarımızdan ve çevremizden duyar hale geldik. Yani ben buna çemberin daraldığını ifade ediyorum. Etrafımızda vaka sayısı yaşanınca herhalde tedbirleri daha ciddiyetle almaya başlıyoruz. Şunu görebiliyorum, hepimizde bir yorgunluk var şüphesiz, bir yılgın var, artık bıkmışlık var ama sonuçta hala salgın bütün gücüyle devam ediyor. Bu noktada özellikle belli yaş grubu insanlar, 65 yaş ve üzeri insanların vefat oranı oldukça yüksek. Orta yaş grubunda da işte 45-50 yaş içerisinde vefat yaş oranı yüksek olduğunu görüyoruz. Çocukların bu süreçte çok fazla etkilenmediğini artık hepimiz öğrendik, biliyoruz. Okullarımızda öğretmenlerimiz kaygılı. Özellikle belli yaş grubunun üzerindeki öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz de haklı olarak bu süreçten kaygı duyuyorlar. Burada haklı olduklarını söyleyebilirim. Yine kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizin de ister istemez bu süreçte kaygılarını anlayabiliyorum, duyabiliyorum. Bütün bunların içerisinde, bu tablonun içerisinde de eğitim öğretimin açılmaması için mücadele eden bir provokasyon grubunda olduğunu farkındayız ve biliyoruz. Özellikle eğitim öğretim açılmayarak farklı şekilde eğitimden nemalanmak isteyen öğretmenlerin varlığından da haberdarız. Özellikle kanun hükmünde kararname ile atılmış ve mesleği elinden almış öğretmenlerin bu noktada provokelerin olduğunu da duymaktayım. Bundan dolayı ciddi bir şekilde rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. Bütün bu çerçeve içerisinde uzaktan eğitimde artık eğitimin parçası, sadece eğitimin parçası değil, artık uzaktan iletişim araçlarıyla birçok annemiz, babamız, evde yetişkinlerimizin işlerini takip ettiklerini, toplantılarını yaptıklarını görmekteyiz. Toplantılarını yaptıklarını, iş yerlerini takip ettiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla uzaktan iletişim araçlarıyla bugün eğitim parçası olarak okullardaki bazı öğrenme faaliyetlerinin de evlere kayacağı kesin. Örnek, okullarımızdaki tam öğrenme faaliyetlerinin veya öğrencilerin eksiklerini tamamlama noktasındaki çalışmaların uzaktan iletişim aracı yapılabileceği muhakkak. Peki uzaktan eğitim yüz yüze eğitim gibi midir? Daha önceki programımızda ifade etmiştik. Tabii hiçbir şey, özellikle küçük yaş grubu için, okul öncesi grup çocuklarımız için, ilkokul 1 ve 2. sınıf çocuklarımız için şüphesiz uzaktan eğitimi yüz yüze eğitim gibi demek zor. Oradaki yüz yüze eğitimin faydası daha fazla. Yaş grubu itibariyle küçük olmaları ve temel becerileri ve kazanımları, temel kazanımları beceriye dönüştürme isteğimizden dolayı, gayretimizden dolayı ve beklentimizden dolayı öğrencinin şahsiyet gelişiminin de öneminden ve sosyal duygusal gelişimiyle birlikte olayı dikkate aldığımızda şüphesiz o yaş grubunda yüz yüze eğitim de öğretmenin çocuğa katacağı değer oldukça fazladır. Buna kesinlikle. Ancak yaş grubu ilerledikçe 3, 4 sonra 5, 6 ortaokul ve lise düzeyinde aslında iyi bir eğitimci için fırsatları fırsata dönüştüren, fırsatları kendisine değer katmayı düşünen bir öğretmen için, eğitime değer katmayı düşünen bir eğitimci için aslında hangi iletişim aracı olursa olsun, neyle olursa olsun eğitim her zaman üst düzeyde devam edebilir. Öğrenim kayıpları en azı indirilebilir. Yeter ki çocukların ilgisini artırabilmek, uzaktan eğitimi keyifli hale getirebilmek. Yani bu noktada eğitimcilerimiz maharetine kalmış durumda. Bu konuda kendisini geliştiren, bu konuda ciddi araştırmalar yapan, farklı yöntem ve teknikler bulan birçok eğitimciler tanımış olmaktan da mutlu oluyorum gerçekten. Bunlara minnettarım. Yani uzaktan iletişim aracıyla gerçekten bir sınıf, harika sınıf ortamları oluşturan, aynen sınıftaymış gibi ders sürecini yürüten ve Zoom'da sınıf kurallarını güzel bir şekilde belirleyen, ki bunları önemsiyorum, aynen sınıftaymış gibi Zoom ve kullandığınız iletişim aracına uygun bir şekilde bir takım kuralları çocuklarımızla birlikte belirlemekle başlamak gerekiyor. Bunun dışında bir sınıf ortamında dersi nasıl eğlenceli, keyifli hale getirmek için neyi kullanıyorsanız aynı şeyi kameranın karşısında da, uzaktan iletişim aracının karşısında da bunu yapma imkanı var. Dolayısıyla fırsatları fırsata dönüştüren eğitimci arkadaşlarımız veya eğitimde fark atmayı düşünen eğitimcilerimizin harikulade buluşları ile uzaktan eğitim de keyifli hale gelebilir. Tabii uzaktan eğitim süreci içerisinde yine en önemli grup öğrenciler. Öğrencileri eğitime nasıl teşvik edebiliriz? Uzaktan eğitim konusunda isteksiz öğrencileri nasıl teşvik edebiliriz? En büyük soru bugünlerde bu karşımıza çıkmaktadır. Tabii derslere katılım göstermeyen öğrenciler konusunda ne yapacağız diye bir soru sorduğumuzda, aslında bu soruyu soran birçok eğitimci var, birçok anne baba var. Herkes bu konuda muzdarip olduğunu görüyoruz. Özellikle eğitimde şu çok önemli. Öğrencilerle, yani bireyle kurduğumuz ilişkiler saygı çerçevesinde olmalı ve bu saygılı ilişkiler kurmanın da çocuk açısından ne denli önemli olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Öğretmenlerimiz biliyor, aileler biliyor. Bu anlamda eğitimcilerimiz öğrencileriyle iyi bir ilişkiyi her zaman kurabilmeliler. İşte bundan dolayıdır ki, bu maddeden dolayıdır ki ortaokula yeni başlayacak, yani 5. sınıfa yeni başlayacak çocuklarımız ile 9. sınıftaki çocuklarımız ile ilgili olarak hiç tanımadığı bilmediği bir öğretmeniyle ilk etapta Zoom'da karşılaşmasını çok doğal bulmuyoruz. Yine 5. sınıfa yeni başlayacak bir öğrencinin ilk öğretmenlerini Zoom ortamında, arkadaşlarını ilk defa Zoom ortamında görmesini çok doğal bulmuyoruz. Çünkü önce çocuklarla ve arkadaş grubuyla saygılı ve bir iletişim ortamı oluşmalı ki daha sonra uzaktan iletişim aracı ile bir ekranda toparladığınızda bu ilişki devam edebilmeli ve çocuk o sınıfta var olmanın, o grupta var olmanın mutluluğunu yaşayarak eğitim öğretimi devam edebilmeli. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde, yani 21 Eylül tarihinde açılacak okul sınıf türü içerisinde ana sınıfı 1 ve 2'lere ilaveten 5 ve 9. sınıfların da açılıp açılamayacağı ile ilgili de bir beklenti var. Özellikle 5 ve 9. sınıfların açılması da bundan, açılma istenmesi de bundan dolayı. Neden? Çünkü önce 5. sınıf veya 9. sınıfa gidecek olan öğrenci okulunu tanıyacak. Derse girecek, branşına girecek öğretmenlerini tanıyacak. O tanıdığı öğretmenlerle birlikte daha sonra uzaktan iletişim aracıyla birlikte buluştuğunda, bir ortamda, bir portalde buluştuğunda kendisini daha güvende hissedecek. O zaman özetleyecek olursak aslında birinci adımı da bir noktada söylemiş oluyoruz. Uzaktan eğitim iletişim aracında öğrenciyi derse motive etmenin, derse katılım sağlamanın, derse teşvik etmenin, uzaktan derse teşvik etmenin en önemli aracı kişilerin birbirlerini daha iyi tanıması. Yani tanımak ve tanış olmak, bu önemli bir kısım. Bunun için bir kişisel bağ kurmak gerekiyor ve kişisel kuracağımız kişisel bağ, yani öğretmen öğrenci arasındaki oluşturulan kişisel bağ derse olan ilgiyi artıracaktır. Öğrencinin derse olan katılımını artıracaktır veya uzaktan iletişim aracı olarak seçtiğimiz araçta ekran başına buluşmayı kolaylaştıracaktır. O zaman birinci adım tanışmak, tanış olmak, birbirimizi tanımaya çalışmak. Peki eğer okullar açılmazsa 5. sınıf ve 9. sınıf düzeyindeki öğrencilerimi ben nasıl tanıyacağım? Ailesini nasıl tanıyacağım? O çocuk beni nasıl tanıyacak diye hemen aklımıza böyle bir soru gelebilir. Bunun birçok yolu var günümüzde. Artık fedakar bir eğitimci eğer 5 ve 9. sınıfta açılmayacak olursa veya ara sınıfta yeni bir sınıf alan bir öğretmenimiz için de geçerli bunlar. Tabii ki öğrencimizi tanıyabilmenin birçok yolları var. Bunun için telefonla tanıyabilir, tek tek arayabilir, hal hatır sorabilir, ailesiyle sohbet edebilir, çocuğumuzla sohbet edebilir veya bireysel olarak ekran başında uzaktan iletişim araçlarını kullanarak ekran başında bireysel anlamda sohbet edebilir veya öğrencilerimize mektup yazabilir veya öğrencilerimize bir anket gönderebilir, anketi cevaplandırması istenebilir, çocuklarımızın kendilerini tanıma fırsatı sağlayacak veya sizin kendinizi tanıtmanızı sağlayacak bir takım anketler gönderilebilir, hal hatır sorulabilir ve bu çerçevede yavaş yavaş öğrenciyle kişisel bir bağ kurmaya başlanabilir. Gerçekten onları tanımak, onlarla bağ kurmak, yani çocuklarımızla, yavrularımızla bağ kurmak, onları tanımaya çalışmak ve ortak saygı çerçevesinde buluşmak istediğimizi onlara en güzel bir şekilde ifade etmek çocuklarımızın derse katılımını, ilgisini artıracaktır. Çünkü çocuklarımızı, öğrencilerimizi birer insan olarak tanımak, biz eğitimcilerin onların neyin harekete geçirdiğini keşfetmesine, belki de uzaktan öğrenmenin onlar için neden zor olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır. Tabii uzaktan eğitimde öğretmenin işi de aslında kolay değil. Yani yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim noktasında bir kıyaslama yaptığınızda uzaktan eğitimde de öğretmenin işi hayli zor. Epey bir araştırma yapması, çaba sarf etmesi gerekiyor. Evet, bu noktada o zaman birincisi öğrencilerimizi tanıma noktasında yüz yüze gelemiyorsak, okul ortamında buluşma imkanımız yoksa daha farklı yöntemlerle, tekniklerle öğrencilerimizi tanıma gayreti ve çabasında olalım ve onlarla bağ kuralım ve onlarla bir saygı çerçevesinde değişik platformlarda, ortamlarda buluşalım. Peki birinci adım onları tanımaksa, onların da bizi tanıma sağlamaksa, yani birbirimizi tanımaksa ikinci adım ne olabilir? İkinci adım öğrencileri tanıdıktan sonra onların neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, yani ilgi alanlarını fark etmek ve ilgi alanlarını kullanmak olarak ifade edebilirim ikinci adımı. Yani tanımış olduğumuz, birinci madde ifade ettiğimiz, tanıdığımız veya tanımaya çalıştığımız öğrencilerimizin ilgi alanlarını bilmek ve ilgili olduğu alanları kullanmak suretiyle çocuklarımızın dersi olan ilgisini çekmek, Zoom ortamında veya uzaktan iletişim aracı olarak kullandığımız platformlarda buluşmayı kolaylaştıracaktır. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum burada. Eğitimcilerimiz, öğrencilerimizi, eğitim arkadaşlarını, yol arkadaşlarını gerçekten tanımayı başarırlarsa, onlar için okuyacakları metinler bulabilir veya umursayacakları ödevler verebilirler. Böylelikle katılımı teşvik etmiş olabilirler. Dolayısıyla ödevler noktasında bireysel farklılığın dikkate alınması gerektiğine inanan bir eğitimci olarak çocukların ödevleri umursayıp hangi ödevleri umursayıp umursayamayacağını iyi kestirmek lazım. Öğrencinin umursayamayacağı, dikkate almayacağı, ilgisini çekmeyeceği ödevi vermek öğrenci için gerçekten bir zahmet, bir külfettir. O sorumluluğu yerine getirmeye alışkanlık edilebilecek bir durumdur. Dolayısıyla özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerimiz için onların keyif alacağı metinler bulmak, makaleler oluşturmak, sorular göndermek veya umursayacakları ödevler vermek bir öğretmen için oldukça maharet olsa gerektir diye düşünüyorum. Kısacası aslında öğrencinin kendisini önemsediği bir şeye dahil etmek öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Önemsediği bir şeye öğrenmeyi dahil etmek, onun katılımını sağlamak, motive etmenin en keyifli yollarından bir tanesidir. Bu durum uzaktan eğitim konusundaki gayretini de artıracaktır. Evet, üçüncü adım, şöyle ifade edebilirim, üçüncü adımı da öğrenci ortaklıkları katılımı artırabilir. Ne demek öğrenci ortaklıkları? Tabii öğrencilerimizin kendi arasındaki iletişimi artırmak ve kendi aralarında yine COVID-19 salgın yönetimine uygun olarak bir takım organizasyonlar vermek, ekran başında da olsa, işte uzaktan iletişim araçlarıyla da olsa bir araya gelerek ortaklık kurmak ve birlikte bir takım işleri sunum yapmalar sağlamak da birbirlerini tetiklemeye açısından faydalı olabilir. Dolayısıyla burada aslında ifade etmek istediğim en temel husus şudur ki öğretmenle kuracağı sağlıklı ilişki kadar arkadaşlarıyla, akranla kuracağı ilişkide, iletişim de oldukça önemlidir. Dolayısıyla akran ilişkisinin de en az öğretmen ve öğrenci ilişkisi kadar mühim olduğunun farkında olmalıyız. Bundan dolayı öğrencilerin ilişki modelimizde bir sonraki adıma geçmelerine yardımcı olmak için bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bu noktada öğretmenler bir kez daha öğrenciler hakkında öğrendiklerine güvenmeliler ama bu sefer anlamlı ortaklıklar meydana getirmek için. Yani öğrencilerimizin ilgi alanları dikkate alarak anlamlı kümeler, ortaklıklar meydana getirecek olursak belki birbirlerini tetikleyebilirler, birbirlerinin derse katılımı noktasında birbirlerini heyecanlandırabilirler. Özellikle ilkokul ve ortaokul çocukları için bu faydalı olacaktır. Evet, diğer bir adım ki o da şu. Dördüncü adım olarak söyleyeceğimiz dördüncü basamak katılımın artırılması için küçük grupların kullanılması. Bu da şu bir önceki maddeye benzer olmakla birlikte arada kısmen bir nüans farkı var. Ne demek katılımın artırılması için küçük grupların kullanılması? Tabii ortaklığın, takımdaşlığın ve kümenin bir gücü var. Bu gücü doğal olarak ilişki modelindeki öğrencilerin büyük akran gruplarında birbirleriyle etkileşime geçmelerini hedefleyen bir sonraki adım için uygun zemini hazırlar. Yani öğrenci katılımını teşvik etmek için bu grupların epey ilgi çekici olması gerekli. Örneğin bazı öğretmenler öğrencilerin birlikte online oyunlar oynadıkları eğlenceli günler düzenleyebilirler. Ya bu noktada artık dijital platform oldukça zengin ve gelişmiş durumda. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımından destekleyecek bir takım dijital programlar var. Bu programların dışında yine öğrenciden online ortamda karşılıklı olarak bir araya gelebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, oyunlu günler geçirebilecekleri bir takım platformların olduğunu hepimiz biliyoruz. Örnek satrançta olduğu gibi. Bu bir takım akıl oyunlarında da mevcut. Bu durum çocuğun arkadaşıyla olan ilişkisi ve oluşturduğu aidiyetle birlikte bunun derse katılımını ve öğretmenin vermiş olduğu performansı da paylaşma noktasında bir katkı sunacağından dolayı öğretmeniyle bir bağ kurma noktasında ve bununla birlikte akranlarıyla arkadaşı bir bağ kurmaya sağladığı için de ister istemez bu bağ çerçevesinde arkadaşlarına özlem duyan ve ekran başında da olsa kendisini ifade etmeye çalışan veya grubunun performansını göstermeye çalışan çocuk için derse katılım noktasında iyi niyet olabilir. Evet, diğer bir adım, yani beşinci adım, o da şu ki öğrenciler kontrol etmek ve liderlik etmelerini sağlamak gerekir. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri nasıl kontrol edebiliriz veya onların bazı olaylara, durumlara liderlik etmelerini nasıl sağlayabiliriz diye sorduğumuzda şu: sorumluluk verdiğimiz, görev verdiğimiz ve bazı şeyleri kontrol etmesi istediğimiz öğrenci bu almış olduğu sorumluluk gereği kendisini derse katılma ihtiyacını hissettirebilir. Örnek, kimisi yoklama almadan sorumludur, kimisi süre tutmaktan sorumludur, kimisi paylaşım, screen yapma noktasında sorumludur. Kimisi yöneticidir, ekran başında yöneticidir. Kimisi arkadaşların sunuşuna dikkat eder, bununla ilgili görev ve roller almıştır. Dolayısıyla bu durum çocuklarımıza vereceğimiz sorumluluk çerçevesinde uzaktan iletişimle ilgili olan durumda almış oldukları sorumlulukla yerine getirmek için de derse katılım noktasında istekli olmalarını sağlayabilir. Yani bu adımda da yine bir bağ önemli. Yani bu öğretmenle, akranlarla kurulacak bağın ötesinde yine kendisine bir sorumluluk verilmiş olması münasebetiyle o sorumlulukla kuracağı ilişki öğrencinin öğrenim desteği ve uygulaması için yeterli bir durumdur. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Gerçekten bu okul yılında, özellikle Covid salgın döneminde çocuklara verebileceğimiz en iyi şey gerçekten yeni bir bilgi, yeni bir müfredat veya yeni bir teknoloji değil. Onlara verebileceğimiz en iyi şey onların kalbini gören ve işiten, empati kurabilen bir kalp olmaktır. Yani onların kalbini gören ve işiten, empati kurabilen bir kalp olmaktır. Öğrencilerini gören, duyan ve onlarla empati kurabilen eğitimcilerin, öğretmenlerin öğrencilerini tam anlamıyla tanımak için zaman ayırması gerekir. Bu süreçte öğrenci tanımak da daha çok önemli. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizi ekrana toparlayabilmek, derse katılım sağlayabilmek için kısa kısa bir takım bilgileri paylaştık ama özellikle bugünlerde yüz yüze eğitime başlamış anaokulu 1 ve ileriki aşamada 2. sınıflar için de açık hava sınıfları aslında bugünlerde çok konuşuluyor. Açık hava sınıfları da uzaktan eğitime alternatif olabilir mi? Olabilir. Özellikle şu anda eğitim öğretime başlama ihtimali olan sınıflarla başlamış gruplar için de okulların bahçeleri, okulların bahçesi, okullardaki ağaç kütükleri, okullara açılacak kurulacak tenteler ve bu noktada bahçe yapacak yeni düzenlemeler aslında eğitim için bir fırsat oluşturabilir. Bu noktada yurt dışında birçok örneklerini ben de araştırmalarımda şahit olmuş oldum. Özellikle Amerika'da, yine Almanya'da bazı okullar bazı derslerini açık hava sınıflarına taşıyarak gerekli ortamı hazırlıyorlar. Türkiye'de de bu noktada eğitim öğretime devam eden, yani bahçesinde, terasında veya güvenli açık alanlarda eğitim öğretim yapan okulların ekranlarını, fotoğraflarını sosyal medyada görüyor gibiyim. Çünkü neden açık hava sınıfı dedik? Çünkü bu okullar açık havada hastalık bulaşma riskinin daha düşük olması, virüsün yayılımı için açık havada daha fazla alan olması nedeniyle COVID-19 salgını devam etmesine rağmen açık hava derslerinin öğrencilerin yüz yüze eğitim almalarını daha güvenli hale getirebileceğini ileri sürmektedir. Nitekim bizler de okullarımızda bir eğitimci olarak şu anda sahip olduğum veya içerisinde bulunduğum okul içerisinde bahçelerimizde havanın müsait olduğu zamanlarda tentelerin altında veya kamelyanın içerisinde eğitim mekanları, derslikler oluşturduk, sıralarımızı çıkardık. Bu mekanı kullanmak suretiyle çocuk öğretmenlerimiz eğitim faaliyetini yapıyorlar. Bu dönemde tabii biraz önce ifade ettiğim gibi aslında sadece öğretim odaklı, yani akademik olarak olayı düşünmemek gerekiyor. Bu dönemde çocuğun neye ihtiyacı var? Yaklaşık 6 aydır, 7 aydır evde kaygılarla, korkularla, stresle bir araya gelmiş öğrencinin akranlarıyla ve öğretmeniyle buluşma faktörü var. Dolayısıyla her şeyi bir ders anlatmak olarak görmemek lazım. Ben görüyorum sosyal medyada ve kınıyorum, yani üzülüyorum. Ebeveyn yazmış, işte eğitim öğretim işte... Bir Haziran'da okul öncesinde başladı güya ama öğretmenlerimiz çocuklarımıza hiçbir şey vermediler. Çocuklar sadece oyunda geçtiler. Efendim, oyun dediğin şey aslında bir öğrenme aracıdır. Eğer önceden kurgulanmış veya kurgulanmamış ama ders çıkarmaya dönük veya çocukları tanımaya dönük oyunlar her zaman çocuğun gelişimi için önemlidir. Eğer çocuk oynarken mutlu oluyorsa, akranıyla bir de getirirken, vakit geçirirken mutlu oluyorsa, hırçınlığı gidiyorsa, dürtülerini kontrol edebiliyorsa, paylaşımda bulunabiliyorsa, arkadaşıyla sorunlarını çözebilmek için çaba sarf ediyorsa ve bu noktada okulda olmaktan mutlu oluyorsa, akşam annesi babası geldiğinde de okuldaki arkadaşını Allah'a ısmarladık diyerek, yarın tekrar görüşmek üzere, seni seviyorum diyerek okuldan ayrılabiliyorsa, işte o büyük bir başarıdır. Dolayısıyla bu dönemde, salgın döneminde kıymetli velilerimiz lütfen... Okullardan çok fazla beklenti içerisine girip akademik anlamda bir şey yapmadılar da şu konuda geri kaldık da şu kadar kitap aldık da bir daha kitabın yarısına bile gelemekten öteye. Okulda çocuklarımızla birlikte geçirdikleri anlamlı vakitlere bakın, ona odaklanın. Çocuklar eve mutlu bir şekilde geliyorlar mı? Ona bakın. Hijyen tedbirlerini alıyorlar mı? Ona bakın. Çocuğun sosyal duygusal gelişim anlamında kazandıklarına bakın. Tabii bazı sınav grupları vardı ki 8'ler ve 12. sınıflarda olduğu gibi. Elbette tabii ki burada beklentilerimiz farklı ama bunun dışındaki sınıflarda okula gitseler bile biraz beklentimizi akademik anlamda değil, bu dönemde çocuklarımızın anksiyetelerin azalacağı, kaygıların gideceği, stresin azalacağı bir durum olarak görmek lazım. Onun için şu anda farkına varsanız da varmasanız da her bir çocuğumuz şunları yaşıyor. Bir stres durumu var. İki kaygı düzeyi var. Kaygılılar çocuklarımız ve depresyon geçiren çocuklarımız olabilir. Dolayısıyla stres, kaygı ve depresyonla baş etmeye çalışan çocuklarımız için okul bir nokta rahatlatıcı faktördür. Çünkü stresi olan, kaygısı olan ve depresyona yakalanmış... Depresyonla ilgisi olan öğrencilerimizde, çocuklarımızda ve yetişkinlerimizde artık baş ağrısı, boyun ağrısı, uyku sorunları, iştah kaybı, enerjinin azalması, yorgunluk, ondan sonra güçsüz hissetme, güvensizlik veya bir şeye karşı konsantre olamama, hemen ağlama, içine kapanma ve benzeri ve benzeri birçok problemler yaşıyor olabilirler. Onun için okullarımıza lütfen müdahale etmeden bırakın. Öğretmenlerimiz öğrencileriyle keyifli vakit geçirsinler. Bir daha söylüyorum. Okulda ne yaptığını içeriğinden öteye nasıl anlamlı ve keyifli vakit geçirdiklerine odaklanmak gerekir. Okullar, her okul kendi stratejisi çerçevesinde, kendi velisinin beklentisi çerçevesinde ihtiyacı karşılamaya çalışacaktır. Zaten bazı okullar var ki bu noktada daha farklı etkinlikler yapıyorlar. Evet. O zaman uzaktan eğitim sürecinde bazen açık hava, her zaman uzaktan eğitimle ekran başında çocukları toplamak yerine işte belli zamanlarda okullara gitmek suretiyle okulların bahçesini kullanarak açık hava derslikleri oluşturabilir miyiz sorusuna cevap vermeye çalıştık. Özellikle işe gitmek zorunda olan anneler, babalar ve akranlarıyla sosyal etkileşime ve öğretmenlerin yüzde desteğine ihtiyaç duyan çocuklara çok olumsuz katkıda bulunabiliyorlar. Yani hem işe gitmek zorundasın, hem okulun açılmasını istiyorsun, hem akranlarla bir araya gelmek istiyorsun ama eve, işe de gidiyorsun. Sen eve döndüğün zaman çocuğunu bekliyorsun. Hemen çocuğunla anlamlı vakit geçirmek yerine işte okuldaki akademik faaliyetleri sorgulayarak çocuğun mutsuzluğuna, mutluluğuna mutsuzluk katıyorsun. Yani pozitif bakmıyorsun olaylara. Yani pozitif diye, pozitif psikolojinin bir takım basamakları var. Yani artık bugünler bizim bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmemiz gereken dönemler. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Evet, okullar açılacak mı, açılmayacak mı? bunu yakında göreceğiz. Önümüzdeki hafta biraz daha bazı konularda daha belirgin durumlar olabilir. Ama şu anda Türkiye 31 Ağustos tarihinde resmi ve özel bütün okullarda uzaktan eğitim süreci başladı. Özel okullar bu süreci daha erken başlattı. 8. sınıflarımız ve 12. sınıflarımız ise kurs mahiyetinde, anaokulu öğrencilerimiz de yaz okulu mahiyetinde okullarıyla buluştular. Bunda farkındayız. Şimdi önümüzdeki haftalarda nasıl bir açıklama yapılacak onu bilemiyorum ama ipuçlarını da sizinle paylaştım. Açılacak sınıflar için, gruplarımız için de okula uyum oldukça önemli. Özellikle COVID-19 salgınını uzun süre evlerde duymuş, hissetmiş, bir takım kaygılarla, streslerle kulaklarına kötü kelimeler gelmiş, kaygısı artmış, stresi artmış çocuklar, bir o kadar da okulu özlemiş çocuklar için de bu konuda okul COVID-19'la ilgili doğru bilgileri aktarmakla mükelleftir. Dolayısıyla koronavirüs nedir, COVID-19 nedir, nasıl yayılır ve kimler risk altındadır? Bunlar yine okul toplumu tarafından düzgün bir şekilde çocuklarımıza anlatılmalıdır. Ve bu virüsten nasıl korunuruz? Korunmanın yolları nelerdir? Bu konuda yine çocuklarımızla okula geldikleri zaman iyi bir başlangıç yapmalıyız. Ve hatta bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu oyunları oynayabiliriz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız temassız oyunlar. Yani temas etmeden, birbirine temas etmeden ama kazanımlara uygun oyunları belirlemiş durumdadır. Dolayısıyla küçük yaş çocuklarımız başta olmak üzere çocuklarımıza oyunlarla bu COVID-19'un ve bunun ortaya koyduğu salgının ve salgının vermiş olduğu rahatsızlıkların nasıl anlatabiliriz? Bunu oyunlarla anlatabiliriz ve oyunlarla aynı zamanda düşündürebiliriz, yorumlatabiliriz ve dünyasına girebiliriz. Virüsten korunmanın yollarını çok güzel bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ve salgın sürecinde ister istemez duyguları, düşünceleri, davranışları değişmiş, üzerinde bir takım etkileri olan çocuklarımızı anlayabilmek için de onları gözlemlemek gerekiyor. Kimler stres düzeyi yüksek, kimler kaygı bozukluğu var, kimileri depresyonda olan çocuklarımız için halsizlik, çaresizlik, cesaretsizlik, üzüntü oldukça yaygın olabilir. Ve bunun ortaya koyduğu fiziksel ve psikolojik durumlar kendisini gösterebilir, belirtiler ortaya çıkabilir. Böyle olunca bir eğitimci yapacağı şey okula gelen çocuğuyla ilgili olarak psikolojik tedbirleri alabilmek. Bunun için okullarımızdaki rehber öğretmenlere büyük bir iş düştüğünü buradan bir kez daha ifade etmeye çalışıyorum. Peki okullarımızdaki çocuklarımızın sahip olduğu bu stres, kaygı ve depresyonla baş edebilmeleri için neler yapabiliriz? Bu konuda ciddi şekilde bakanlığımızın yayınlamış olduğu dokümanlarda ipuçları mevcut. Stres, kaygı ve depresyonla baş edebilmek için yapabileceğimiz neler, onları bu makale içerisinde görebiliyoruz. Mesela çocuklarımızın nasıl yardım isteyeceğini paylaşabiliriz. Sağlıklı bir hayat yaşamanın önemini anlatabiliriz. Kendisini nasıl koruyabileceğini anlatabiliriz. Egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatabiliriz. Ve bu konuda hep beraber grup çalışmaları yapabiliriz. Tabii bu süreç içerisinde özellikle çocuklarımızın sosyal duygusal gelişimi de çok önemli. Akademik gelişimi kadar. Uzun süre bu COVID'i duymuş ve maskeli yaşama alışmaya çalışan çocuklarımız ve gençlerimiz için onların davranışlarını geliştirecek, iyi davranışlarını pekiştirecek, işte yanlış davranışlarını veya kötü davranışlarını veya travmatik davranışlarını iyileştirecek veya düzeltecek bir takım adımlar yapabilmek için de biz yetişkinlere büyük bir sabır düşüyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii yaş gruplarına farklı olarak da yani çocuklarımızın üzerindeki farklı tesirler olacaktır. İşte 0-6 yaş grubundaki tesiriyle 7-12 yaş veya 13-18 yaş arasındaki tesiri de oldukça farklı olacaktır. Tabii okula uyum sürecinde sadece öğretmenlerin değil, paydaşların da, annenin, babanın, çalışanların da her birinin ayrı bir rolü var. Dolayısıyla okul yöneticisi, öğretmenler evet asli rolleri üstlenmiş durumdalar ama bununla birlikte kat personelleri ve diğer okul personeli evde anne babanın da okul sürecine uyumu noktasında çok ciddi bir şekilde pozitif düşünmeleri gerekir. Öğretmenler ve okul yöneticileri okulun hijyenik olması için çaba sarf etmeliler. Covid salgın yönetim rehberi çerçevesinde hazırladıkları, düşündükleri ve yazdıkları kurguya dikkat etmeliler ve çocuklarımızı da bu ortama alıştırmalılar. Evet, yine bu çocuklarımıza koruma önleme konusunda bilgiler aktarılmalı. Uzaktan eğitim yapacak sınıflarımıza ilgili daha detaylı bilgiler verilmeli. Onların becerileri geliştirilmeli ve bir takım kurallar net bir şekilde ifade edilebilmeli. Psikososyal müdahale çalışma planı ayrıca olmalı. Özellikle rehber öğretmenlerimiz psikososyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri ve okul çalışanları belirlemeli ve bu konuda bunlara yönelik rehberlik faaliyetleri yapmalı. Özellikle kırılgan grup dediğimiz desteğe ihtiyaç olan çocuklar için de bu süreç oldukça önemli. Çocuklarımız okula geldiğinde aslında hepimizin bilmesi gereken bazı şeyler var. Yani bizler çocuklarımıza kavuştuğumuz zaman, hani onları tanıyalım dedik ya, tanımak uzaktan eğitim süreci de olsa, yüzde eğitim süreci de olsa iyi bir başlangıç yapmanın temel unsurudur dedik. Tanırken ailesinde enfekte olmuş birisi var mı, bunu öğrenmemiz lazım. Veya ailesinde zorlu yaşam olaylarına etkilenmiş kişiler var mı, bunu öğrenmemiz lazım. Anne baba ve kardeşlerinden birini ya da birkaçını daha önce hastalık nedeniyle kaybetmiş mi? Var mı böyle bir durum, bunu öğrenmemiz lazım. Kronik hastalığı var mı? Bakım ve koruma altında ise hangi evde kalıyor? Çocuk yuvasında mı, sevgi evlerinde mi kalıyor? Bu öğrencilerin yaşam tarzı ile ilgili bilgi almamız gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler var mı? Ve bu süreçte bu çocuklar kendilerini nasıl hissediyorlar? Bunlarla ilgili de aslında eğitimcilerimizin başlangıçta bir bilgi toplamaları gerekiyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığımız çocuk oyunlarını belirlemiş durumda ve bu çocuklarımıza belirlenen oyunların da çocuklarımızın okul ortamına uyum sağlaması noktasında hayli iş göreceğini ve önemli olacağını düşünüyorum. Okulda da salgını önlemek önemli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada eğitimcilerimiz asla tedbirden taviz vermemeliler. Bir önceki programımızda ifade etmiştik. Burada önemli husus şudur ki öğretmenin sağlığıyla öğrencinin sağlığı, velinin sağlığıyla birlikte öğrencinin öğrenme kaybını dengeli tutmak gerekiyor. Yani burada o dengeyi çok iyi idare etmek lazım. Evet, öğretmenin sağlığı önemli, okul toplumundaki yetişkinlerin sağlığı önemli ama öğrencinin de öğrenme kaybının gelecekte nasıl bir sosyal ve duygusal ve toplumsal soruna neden olabileceğini kestirip ikisinin maliyet hesabını yapıp ona göre tedbir almak, karar vermek gerekiyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz hafta yine bir paylaşımda bulmuştuk. Toplum sağlığı kadar öğrencinin öğrenme kaybını da dengelemek oldukça önemlidir demiştik. Evet, dedik ya bakanlığımız çok ciddi bir şekilde bu süreci anlatacak oyunları belirlediğini ve sitesini yayınladığını ifade etmiştik. Bu konuda bizi duyan, işiten ve ilgili olan eğitimcilerimizin bakanlığımızın sitesine bakmalarını arzu ederiz. Efendim, kolay bir süreç değil. Tabii ki kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve sonuçta okullarımızı birlikte açacağız. Ve Milli Eğitim Bakanımız da okullarımızın açılması için çok ciddi çaba sarf ediyor. Ama daha öncekinden farklı olarak sadece kendisi alacağı bir karar değil, bilim kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda bir gayret, bir çaba gösteriyor. Daha önce söylediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi okullarında süreç biraz daha yavaş, biraz daha zor gidiyor onların zorluklarından dolayı. Ama şu gelinen noktada eğitim öğretime başlamalı ve hükümet yerel durumlara göre valiliklere yetki vermeli ve valiliklerimiz her il bazında vaka sayısını, entübe sayısını, iyileşen sayısını ve diğer durumları dikkate alarak eğitim öğretim faaliyetini götürme noktasında ciddi karar almalı. Bu konuda belediyelerde ciddi bir işbirliği yapılmalı diye düşünüyorum. Tabii bütün kurum ve kuruluşlar, sağlık müdürlükleri, milli eğitim müdürlükleri, emniyet müdürlüğü, belediyeler, tarım müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve benzeri ne varsa aslında kamu kurum ve kuruluşundaki her bir birim eğitimin açılması için çaba sarf etmeli. Bu arada kamuoyunda daha bilinen ve kamuda da esnek çalışma dönemi başladı. Özellikle bazı illerde bu duyuruldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Türkiye'nin birçok ilinde esnek çalışma saatleri gelecektir. Bu da tabii ister istemez okulun açılması noktasında bazen kolaylaştırıcı bir faktör olarak söyleyebilirim. Anne babanın ilgilenmesi açısından. Çünkü bize gelen şikayetler şuydu. Evet, çocuğumuzu okula göndereceğiz ama çocuğumuz eve geldiğinde evde onu karşılayacak kimse yok. Birinci sıkıntı bu. İki, Uzaktan eğitimle çocuğumuz eğitim alması istiyoruz ama uzaktan eğitim süreci içerisinde yaşının küçük olması münasebetiyle ona yardımcı olacak kimse yok gibi sıkıntılar duyuyorduk. Dolayısıyla bakanlığımızın esnek davranması noktasında esnek çalışma saatleri belirlemesi noktasında bir talebi vardı. Nitekim bu konuda bir açıklama yapıldı Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi tarafından. Tabii bu arada KDV indirimi, özel okullarda KDV indiriminin %8'den %1'e düştüğünü, %7'lik bir indirim yapıldığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz hafta zannediyorum bu konuyu konuşmuştuk. Uzaktan eğitimin yapılacağı sınıflarda özel okullar belli miktarda indirim yaptı. Aslında uzaktan eğitimin yapıldığı sınıflar için bu indirim gerekli miydi? Maliyet açısından bakarsak, özel okulcunun gider açısından bakarsak bu özel okulcunun aslında bir yükünü hafifleten bir durum değil. Aslında yükünü artıran bir durum. Buradan ifade etmek istiyorum velilerimize, annelere, babalara lütfen. Bir özel okulun binası kiraysa, öğretmenin maaşını tam zamanlı ödüyor ve tam ödüyorsa asıl giderler bunlar. Diğer yemek gideri ve temizlik, işte elektrik ve su gideri işin %20'lik payı. Şimdi %20'lik payından da %15'lik indirim yaptığınızda, %7 KDV iade ettiğinizde zaten o okul ister istemez zarardadır demek. Ben hadiseye böyle bakıyorum. Buna rağmen birçok özel okul velinin de yaşadığı zorlukları dikkate alarak, onların da pandemi sürecine etkilendiğini düşünerek bir takım indirimler yayınladı, paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığımız da özel okulların ilan ettiği bu indirimlerin takipçisi olacağını ilan etti. Ve inşallah bunun da velilerimize hayırlar getirmesini diliyorum efendim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığımız gayret gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız gayret gösteriyor. Sivil toplum kuruluşları gayret gösteriyor. Okulları birlikte açalım diye okullarımızı inşallah birlikte açacağız. Açmak çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Efendim, salgın bir toplumsal sıkıntı. Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu hepimizin vazifesini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmemize bağlı. Bizler eğitim öğretimin açılmasını istiyor, okulların açılmasını istiyorsak hep beraber her şartta salgına dönük alınması gereken tedbirler neyse onu üst düzeyde almamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet efendim, bugün neleri konuştuk? Uzaktan eğitimde öğrencinin derse katılımını nasıl sağlayabiliriz? Uzaktan eğitim sürecinde alternatif bir eğitim, açık hava sınıflarında uzaktan eğitime alternatif olacağını konuştuk. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmaları konuştuk. Ve okula uyum sürecinde anne babaya ve öğretmene düşen rolleri paylaştık. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu okula uyum kılavuz üzerinden de giderek bu kılavuzun içerisindeki bazı hususiyetleri sizinle paylaşmış olduk. Efendim, yine bir Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birlikte oldunuz ve her zaman olduğu gibi cümlemiz şu: okulları birlikte açacağız ama uzaktan eğitim, ama yüz yüze eğitim. Artık çocuklarımız eğitimle buluşmalılar. Aileye düşen sabır, öğretmene düşen sabır, veliye düşen sabır. Ya hacı sabır diyoruz. Yeter ki öğretmenlerimiz vazifelerini her halükarda yapsınlar, yapabilsinler. Biz velilerde düşen, anne babalarda düşen sabretmek. Bu süreci, bu salgın sürecini sabırla, olgunlukla ve inşallah hassasiyetlere dikkat ederek aşacağımıza inanıyorum. Vefat edenlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik versin. Cenab-ı Hak bizi bu salgından, bu illetten korusun, kurtarsın diye temenninde bulunuyorum. Ve çocuklarımızın bir an önce okula kavuştuğu, öğrenme kayıplarının bir an giderildiği, sosyal duygusal gelişimden ihtiyacı olan oyunlara kavuşabildiği bir eğitim ortamı olması dileğiyle 2020-2021 eğitim yılı efendim yeniden hayırlı olsun, mübarek olsun efendim. Kalın sağlıcakla.